Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve'l akibetu lil muttaqin ve's salatu ve's selamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Es salatu ve's selamü aleyke ya Resulallah. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Gül sohbetleri programımızda Anneler Gülistanı'nın Aişe annemiz Gülistanı 63. bölümüyle hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlayarak başlıyorum kıymetli dinleyenlerim. Hatırlayacağınız gibi en son Hazreti Ömer'in mescitte suikaste uğraması esnasındaki yaşanan sahnelerin Hazreti Ayşe annemiz tarafından yapılan rivayetleri görmüştük. Aynen oradan devam ediyoruz. Ayşe annemizin de İçinde olduğu sahabiler Hazreti Ömer'in iyileşmesi için ellerinden gelenin üzerinde bir gayret sarf ediyorlardı. Ancak üç yerinden ağır bir şekilde yaralanmış olan Hazreti Ömer radıyallahu anh suikaste uğradığının dördüncü günü şehiden vefat etti. Defin hazırlıkları yapıldıktan sonra oğlu Hazreti Abdullah yine Ayşe annemizin yanına vardı. Daha önce gitmişti, bunları görmüştük. Babası nasıl tenbih etmişse gözyaşları içinde aynı ifadelerle tekrar müsaade istedi. Ey müminlerin annesi, daha önce izin verdiğin gibi babam Resulullah Aleyhisselam ile Ebu Bekir'in yanına defnedilmek istiyor. Ömer bin Hattab için izin verir misin ey müminlerin annesi? Ayşe annemiz radıyallahu anha şöyle cevap veriyor. Ben de daha önce söylediğimin aynısını söylüyorum ey Abdullah. Ömer bu Ömer. Ömer için her kapı açılır. Ömer ne derse derhal yapılır. Elbette müsaade ederim. Sevgili babasının vefatında söylediği sözler gibi Hazreti Ömer'in vefatında da yana yakına onu anlatan Ayşe annemiz, bakınız ne diyor Hazreti Ömer'le ilgili. Resulullah Aleyhisselam'ın vefatından sonra babam Ebu Bekir'in vefatı ile yeni bir gedik açıldı. Merhamette onun bir benzeri, yaşayışında ve adaletinde onun ikizi gibi olan, ifadeye dikkat edelim, çok önemli bir ifadeyi kullanıyor annemiz Hazreti Ömer hakkında kıyaslayarak aynı zamanda. Merhamette onun bir benzeri, yaşayışında ve adalette onun ikizi gibi olan Ömer bin Hattab açılan o gediği kapadı. Onu doğuran anne ne iyi bir kadınmış ki, öyle bir yiğit doğurmuş. O da kafirleri hor ve zelil, şirki de darmadağın etti. Ömer dünyaya aldanmadı. Şimdi söyleyin bana. Ömer gibi birinin ardından kim şikayet edebilir, konuşabilir? İkamet ettiği zaman adaletinden mi? Yoksa sefere çıktığı zaman bile halkını düşünmesinden mi? Ömer'di o Ömer. Kendim için de, sizin için de Yüce Rabbim'den bağışlanma, af ve istiğfar dilerim. Ayşe annemiz bunları sıksa söyleyecek kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'ın yanına defnedilen Hazreti Ebu Bekir daha önce geçtiği gibi onun da yan yana ama aynı hizada değillerdi. Öyle vasiyet etmişti. Yan yana defnedin fakat omuz hizasının altında olayım demişti Hazreti Ebu Bekir. İşte bundan dolayı Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselam'ın omuz hizasının alt tarafına gelecek şekilde biraz aşağı doğru defnedilmişti. Hazreti Ömer de vasiyeti gereği Hazreti Ebu Bekir'in omuz hizasının aşağısına gelecek şekilde defnedildi. Edebi görüyor musunuz? Hazreti Ebu Bekir Resulullah Aleyhisselam'la tam yan yana, yan yana geliyor ama kafa kafaya değil, efendim başı aşağı doğru omuzun altına gelecek şekilde öyle vasiyet etmiş. Hazreti Ömer'in vasiyeti de öyle. O da Hazreti Ebu Bekir'in efendim omuz altına gelecek şekilde defnedildi. Böylece üç sevgili kabirde de yan yana geldi. Şu kadar var ki edebe riayet ederek aynı hizada değil birbirlerinin omuzlarının aşağısına gelecek şekilde yatmışlardı. Ayşe annemizin ileriki yıllarda Hazreti Ömer hakkında soru soranlara verdiği o güzel cevaplar meşhurdur. Ama bunlar içinde biri var ki o ne zaman rivayet yapsa yüzüne tatlı bir tebessüm yansır Ayşe annemizin. Resulullah Aleyhisselam onun hakkında o meşhur sözü söylerken tebessüm ettiği için Ayşe annemiz de aynı şekilde tebessümle rivayet ediyor. Ben şimdi siz beni göremiyorsunuz, ben de sizi göremiyorum kıymetli dinleyenlerim ama ben de bunu tebessümle rivayet etmek istiyorum. Siz de tebessümle dinleyiniz bir zahmet. Ayşe annemiz tebessüm ederek şöyle bir rivayette bulunuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer hakkında bir gün şöyle buyurdu. İnsan şeytanlarının Ömer'den kaçtığını görüyorum. Bu diğer rivayetlerde de şeytanların bile Ömer'den kaçtığını görüyorum şeklindedir. Evet, şeytanların Ömer'den kaçtığını görüyorum. Hazreti Ömer bu. Sonra annemiz şunları da ekliyor. Andolsun ki Ömer tek başına bütün işleri üstlendi ve pek de atılgan biriydi. Her kim Ömer'i görürse onun İslam'a destek ve takviye için yaratılmış olduğunu anlardı. Vallahi o işini büyük bir ciddiyetle yapan bir kimseydi. İşleri de yerli yerince yapandı. Salih kişinin adı anılacaksa eğer, ifadeye dikkat, salih bir kişinin adı anılacaksa eğer, en başta Ömer anılmalıdır. Evet. Ayşe annemiz 10 yıl 6 ay 8 gün süren 10 yıl 6 ay 8 gün süren Hazreti Ömer'in o adaletli hilafeti içinde yaşamıştı. İslam'ın ikinci halifesi olan Hazreti Ömer radıyallahu anh şimdi de şehiden vefat edip gelerek odasına yerleşmişti. Daha önce de Resulullah Aleyhisselam ile sevgili babası Hazreti Ebu Bekir, sevgili annemizin odasına defnedilmişlerdi. Yani sevgili annemizin odasında artık üç kutlu insan yatıyordu. Burada bir defa daha hatırlatayım. Bazen zühtten, takvadan bahsedirken, belki farkında olmadan çok ciddi hatalar da yapıyoruz değerli kardeşlerim. İşte Aleyhisselam'ın teheccüd namazlarını örnek verirken Ayşe annemizden gelen rivayetlerde gece işte Aleyhisselam teheccüd kılarken annemiz ben ayaklarımı diyor uzatıyordum. İşte Aleyhisselam bana dokunuyor, ayağını çekiyordum ben. İşte öyle secde ediyordu falan diye bu sahneyi anlatırken herkes odanın küçüklüğünü düşünerek anlatıyor. Ben bunu kaç defa söyledim. Yani hani derler ya, dilinde tüy bitti diye. Ne tüy? Ben bunu devamlı söyleyeceğim. Şimdi lütfen dikkat eder misiniz? Bu odada Peygamberimiz Aleyhisselam Ayşe annemizden beraber yaşıyordu. Resulullah vefat etti, odaya defnedildi. Şimdi annemiz orada yaşıyor, bir de mezar var odada. Hazreti Ebu Bekir aynı yere defnedildi, iki mezar var. Annemiz gene aynı odada yaşıyor. Hazreti Ömer de defnedildi, üç mezar. Şimdi Allah aşkına şöyle bir yuvarlak hesap edin bakalım. Üç mezar kaça kaç yeri kaplar? Üstelik bu mezarlar yan yana olmakla birlikte baş tarafları, ayak tarafları tam düz değil yani. Hazreti Ebu Bekir Resulullah'ın omuzunun aşağısında, Hazreti Ömer de Hazreti Ebu Bekir'in omuzunun aşağısında. Yani aşağı doğru kayıyor mezarlar. Ve Ayşe annemiz bu odayı paylaşmaya ve bu odada yaşamaya devam ediyor. Şimdi burada başka bir incelik devreye giriyor. Beni böyle ürperten, çok düşündüren, çok güzel bir incelik bu. Kıymetli dinleyenlerim. Lütfen bu sahneye de özellikle dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Resulullah Aleyhisselam hem Allah'ın Resulü ve hem de kocasıydı. Onunla beraber oturmak, yaşamak, yatmak bir problem yoktu Ayşe annemiz için. Hazreti Ebu Bekir hem Resulullah'ın halifesi ve hem de babasıydı. Yine onunla beraberlikte de bir problem yoktu. Hazreti Ömer müminlerin emiri olup ikinci büyük halifeydi. Fakat onunla olan mahremiyet sebebiyle aynı odada kalamazdı. Ölmüş bir adamdan bahsediyoruz. Bu yüzden mezarların önüne kalınca bir perde çektirerek odasını ikiye ayırdı. Şehiden de olsa ölmüş olan bir erkekle bile aynı odada bulunmak istemeyen Ayşe annemizin bu hassasiyeti karşısında ne diyeceğimizi bilemiyor. Sevgili annemizi saygıyla selamlıyoruz. Değil mi kıymetli dinleyenlerim? Şimdi Hazreti Peygamber hem kocası hem Allah'ın Resulü beraber bulunabilirler. Hazreti Ebu Bekir babası, milletin halifesi, idaresi, babası beraber bulunabilirler. Hazreti Ömer halife ama baba, eş falan değil. Ölü bile olsa. Yani tabii şehittir de yani. Dediğimi anlıyorsunuz siz. Ayşe annemiz burada hiçbir şey söylemeyerek ama bir icraat yaparak, belki kitaplar, kütüphaneler dolusu bir şeyler söylemiş oluyor bize. Kalınca perdeyi çektiriyor. Aynı odada yaşamaya devam ediyor. Yani annemizin ihtiyacını bu oda karşılıyor. Kaldı ki annemiz bu odada, biraz sonra göreceğiz, illa oda deyimini fazla kullanmıyorum ama yani çokça geçtiği için kulakları tırmalamasın diye sürekli oda deyimini kullanmak istemiyorum ama Ayşe annemizin çok ciddi ilim halkaları var. Çok kalabalık olunca mescidin bir tarafında yapıyor. Sahabe evlerinde ya da değişik dönemler yaşadığı için Peygamberimizden sonra iki tane halife, şimdi üçüncü halifeye sıra geliyor. Sadece sahabeler değil, atı tabi'in var devrede. Onların evlerinde Ayşe annemiz sohbet halkaları var, seri dersler yapıyor. Ama kendi evinde, odasında bunları yapıyor ve bu odada üç tane mezar var. Ve yine burada bir sohbet, bir ders yapacak kadar da yer bulabiliyor. Ayşe annemiz bundan sonra da odasını bu üç kutlu zat ile paylaşıp o şekilde yaşayacaktı artık. Evet, Ayşe annemiz yaşanan bunca hadiseler içinde bir taraftan üzerine düşeni yapmaya devam ediyor, diğer taraftan da eğitim ve öğretim faaliyetlerini aksatmadan sürdürüyordu. Hazreti Ömer'in vefatından sonra yeni bir dönem başlıyor. O zaman şöyle bir cümle kurayım ben. Hazreti Ömer'in vefatından önce oluşturduğu 6 kişilik şura heyeti uzun müzakere ve müşavirelerden sonra Hazreti Osman üzerine karar kıldı. 3. halife olarak böylece göreve başlayan Hazreti Osman radıyallahu an hemen icraatlarına yöneldi. Yaşananlar ne olursa olsun hayat boşluk kabul etmiyordu çünkü. Devamlı söylediğim gibi Ayşe annemizi anlatmaya çalıştığım için Ayşe annemizin olduğu sahneleri paylaşıyorum. Yoksa halifelerin bütün dönemlerini değil. Mesela Hazreti Ömer döneminde o kadar fetihler var. Şimdi Hazreti Osman dönemi geldi. Bayağı uzun sürecek çokça fetih hareketleri var. Onlara çok geniş girmiyorum. Sadece Ayşe annemizin rivayeti varsa, içinde varsa onları sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Kıymetli dinleyenlerim. İlk vahiy ile başlayan İslami hareket hız kesmeden devam ediyordu. Nübüvvet dönemi olarak Resulullah Aleyhisselam İslam devletini kurduğu gibi hem ulusal düzeyde ve hem de uluslararası düzeyde çokça icraatlar yapmıştı. İslam'ın yayılışının yanında fetih hareketleriyle de sınırları bir hayli genişletmişti. Birinci halife olarak göreve gelen Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah Aleyhisselam'ın getirdiği yerden aynen devam etti. O da iç ve dış güvenliği sağladığı gibi fetih hareketleriyle ülkenin sınırlarını bir hayli büyüttü. İkinci halife olarak göreve gelen Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ebu Bekir'in getirdiği yerden alarak o da her alanda artan bir ivme ile iç ve dışta çok büyük atılımlar yaptı. Oldukça genişledi ülkenin sınırları. Üçüncü halife olarak göreve gelen Hazreti Osman, kendisinden önceki icraatları aynen sürdürmeye çalıştı. Bir hayli büyümüş olan ülke sınırlarını yeni fetih hareketleriyle çok daha büyüttü. Şimdi, bu özeti niye geçtim? Efendim, bütün bunlar yaşanırken ülkeye refah ve bolluk gelmişti. Öyle ki fakirler zenginleşmiş, zenginler de daha çok mal mülk sahibi olmuşlardı. Her şey çok güzel gidiyordu. Ayşe annemiz genişleyen çevre ve artan refah ile beraber insanlar gevşemesinler diye çok özel gayret sarf ediyordu. Sanırım bugünkü dersin spot cümlesi bu olsa gerek kıymetli dinleyenlerim. Ayşe annemiz genişleyen çevre ve artan refah ile beraber insanlar gevşemesinler diye çok özel gayret sarf ediyordu. Hepimiz biliyoruz ki çevre genişledikçe, ekonomik refah arttıkça, sosyal siyasal rahatlık arttıkça insanlar gevşiyor maalesef. Maalesef. O yüzden ben üçüncüyü tekrarlamak istiyorum. Kendi nefsime ama sizlerle paylaşmış oluyorum. Ayşe annemiz genişleyen çevre ve artan refah ile beraber insanlar gevşemesinler diye çok özel gayret sarf ediyordu. Ancak, şimdi tekrara niye bu kadar yaptım göreceksiniz. Ancak bu güzel gelişmeler ve bollukların yanında zaman içinde ciddi rehavet ile gevşemeler başladı. O yüzden çokça tekrarladım. Bu güzel gelişmeler ve bollukların yanında zaman içinde ciddi rehavet ile gevşemeler başladı. Bolluk, bereket, rehavet ve gevşemeler ardından dünya sevgisini öne çıkarttı. Allah rızası için yapılan işler, menfaat elde etmek için yapılmaya doğru bir meyil gösterdi. Bunları paylaşırken bir dönemi suçlama gibi bir gaflete düşmeyelim. Biz kendi halimize bakalım. Buradan bir ders çıkaralım. Biz nereye meylediyoruz? Hilafet makamı bütün bu gelişmeleri yakından takip ediyor, gerekli bütün tedbirleri alıyordu. Ama alınan bu tedbirler zaman içinde yetmemeye başladı. Yumuşak tedbirden sert tedbirlere geçiş yapmak gerekiyordu artık. Yumuşak tedbirden sert tedbirlere geçiş yapmak gerekiyordu artık. Her yönüyle oldukça mülayim bir yapısı olan Halife Hazreti Osman radıyallahu anh bütün her şeyi bu yumuşaklıkla, mülayimetle çözmeye çalışıyordu. Maalesef böyle sahnelere sıra gelince hiç düşünmeden kimin hakkında konuşuyoruz diye efendim işte yapamadı, edemedi diye Allah muhafaza ileri geri konuşuyor insanlar. Kendim bundan şiddetle sakınıyorum ve siz de lütfen sakının kıymetli dinleyenlerim. Resulullah Aleyhisselam'dan bu yana yıllar geçmişti. Sahabilerin bir kısmı savaşlarda şehit olmuş, bir kısmı da evlerinde vefat etmişlerdi. İslam'ın yayılma süreci devam ettiği gibi İslam'a yeni girenler de çok oluyordu. Fakat zaman içinde Müslüman kalitesinde de ciddi düşüşler oldu. Neyi paylaştım iyi görün kıymeti dinleyenlerim. Zaman içerisinde Müslüman kalitesinde de ciddi düşüşler oldu. Başladı. Allah rızası için yapılanlar yer değiştirmeye başladı. Allah rızası yerine dünya rızası ya da menfaat girmeye başladı. Bu durum halk arasında olduğu gibi idari kadrolarda da oluyordu. Gün geçtikçe artan dünyevileşme temayülü bulaşıcı bir hastalık gibi bütün topluma yayılmaya başladı. Öyle ki bu insanları idare etmek ve onlara doğru dürüst iş yaptırmak da o nispette zorlaştı. İşte bütün bunlar ciddi bir şekilde tahlil edilmediği zaman, yüzeysel bakışlarla geçildiğinde haddimizi aşan ifadeler kullanılıyor maalesef. Hazreti Osman radıyallahu anh ne kadar gayretli olduğunu, Kur'an ve sünnete ne kadar sıkı bir şekilde bağlı olduğunu, bütün icraatlarını belli ölçüler dahilinde yaptığını göremediğimiz zaman, ki birileri o yüzden onun üzerine gidiyor, birilerinin anlatımıyla hadiseye bakmayacağız. En içeride Ayşe annemiz var. Ve o bize hadiseyi anlatıyor. Kaldı ki az sonra göreceğiz. Yanlışları da yeri geldiğinde tenkit ediyor Ayşe annemiz. İşte bundan dolayı konuştuğumuz, yazdığımız, okuduğumuz sıradan insanlar olmadığı gibi sıradan konuşmalar yapmayacağız kıymetli dinleyenler. Evet efendim, ısrarla tekrarlamak istiyorum. Yazdığımız, konuştuğumuz, sohbetime konu edindiğimiz insanlar sıradan insanlar olmadığı gibi biz de onları sıradanlaştırma hatasına düşmeyeceğiz. Bu olumsuz gelişmelerde kendi hata paylarını düşünmeyenler, lütfen rica ediyorum, kendi hata paylarını düşünmeyenler idareyi eleştirmeye başladılar. Bu her zaman böyle oluyor kıymetli dinleyenlerim. Bazı şeyleri beğenmiyoruz idarelerde, idarecilerde. Bu vakıf faaliyeti olur, dernek faaliyeti olur, siyasi faaliyet olur. Malum işte siyasal yönetim olur yani. Ama özellikle söylüyorum, bütün bu olumsuz gelişmelerde kendi hata paylarını düşünmeyenler idareyi eleştirmeye başladılar. Zaman içinde bütün olumsuzluklar tamamen hilafet makamına mal edilir oldu. Hep böyle olmuyor mu bugün de? Ya. Halife kimseye zor kullanmamış, kimseyi cezalandırmamıştı. Bu engin merhameti göremeyenler bu yüce sıfatı anlayamayıp halifeyi bile açıkça tenkit eder oldular. Ve bunda da çok ileri gittiler. Öyle ki nice aklı başında insan bile bu tenkit ve eleştirilere aldandı. Yıllar geçtikçe daha da ileri giden basiretsiz hareket nice basiret sahibi insanları da ciddi bir şekilde etkiledi maalesef. Ya. Bu her dönemde böyle oluyor maalesef. Ayşe annemiz radıyallahu anha bu olumsuz gelişmeleri görüyor. Bir an önce düzelmesi için elinden geleni yapıyordu. Üçüncü halife Hazreti Osman'ın döneminin ilk 6 yılı büyük icraat ve atılımlarla geçmişti. Halife aynı kişiydi ama toplumun yargıları değişmişti. Bu yüzden atılımlar sekteye uğramaya başlamış, bir süre sonra da fitne ve fesatçılar yüzünden içte ciddi bir duraklama başlamıştı. Ayşe annemiz böyle durumlarda nasıl hareket edileceğini her zamanki gibi Allah'ın kitabıyla ortaya koyuyordu. Ve hepinizin ezbere bildiği belki Bakara suresinin 195. ayeti kerimesini sıkça okuyor ve insanları buna davet ediyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Ve enfiku fi sebilillah ve la tulku bi eydikum ile tehluke ve ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadakallahu azim. Ben böyle kavram kavram deyin deyin mana vereyim. Ve enfiku infak edin. Fî sebilillahi Allah yolunda infak edin. Ancak bildiğimiz infak olduğu gibi bir de kendinizi Allah yoluna vakfedercesine gayret gösterin manası da var burada. Ama elbette ki bildiğimiz infak ön mana budur. Asıl mana bu, ama bunun içinde kendinizi Allah yoluna vakfedin. Allah yolunda infak edin. Ve la tulqu bi eydikum ile tehluke. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Ben bu ayet-i kerimi çokça seminerlerde, sohbetlerde paylaşmaya çalıştım. Paylaşırken de anlamaya, daha iyi anlamaya çalıştım. Anlatmaya demiyorum, şimdi yine anlamaya çalışıyorum. Yani tefsirlere baktığımız zaman, kıymetli dinleyenlerim, yapmanız gerekenleri yapmayarak, bir böyle mana var. Yapmanız gerekenleri yapmayarak, zamanında yapılması gerekenleri zamanında yapmayarak kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Aynı zamanda Allah yolunda mücadele etmekten uzak durarak kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Yani oluşabilecek yanlışlıkları düzeltecek gayreti göstermeden durursanız kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atarsınız gibi çok ciddi uyarı var. Ve ehsinu, genel manası ihsan edin, verin. Ancak bu vermek, infak, ayetin başında geçtiği gibi yani, o mana olmakla beraber burada ihsan niye geçiyor? Bir manası şudur. Her ne yapıyorsanız yerli yerince yapın, yakıştırın, güzel yapın. İhsan bu. Hani aleyhisselam'a meşhur Cibril hadisinde sorulunca anlatıyor ya ihsan nedir diye. İhsan Allah'ı görüyormuşçasına ona kulluk etmendir. Sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İhsan tanımı bu. Hadis Buhari Müslim. Ve ehsinu, ihsan edin, muhsin olun. Her ne yapıyorsanız güzel yapın. Yakıştırın. Usulünce, yerli yerince yapın. İnne Allaha yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever. İşini yerli yerince yapanları sever. Şimdi ayetin ışığında yolumuza devam edelim Ayşe annemizin anlatımıyla. Fakir ya da orta haldeyken infak edenler şimdi varlıklı olunca infak etmez oluyorlardı. Ya da çok az infak ediyorlardı. Önceleri infak halinde yaşarken şimdi infakı sadece konuşmaya başlamışlardı. İnfak yaşanacak, sadece konuşulmayacak. Kendilerinin yapmaları gereken işleri yapmadıkları gibi sürekli idareyi eleştirerek hilafet makamını itibarsızlaştırma yoluna gidiyorlardı. Görüyor musunuz? Hilafet makamını itibarsızlaştırma yoluna. Bugün getirin işte bir derneğe, cemiyete, cemaate, teşkilata, devlete. Efendim başta kim varsa onun üzerinden o makamı itibarsızlaştırma. Bunlar her dönemde yapılmıştır. Buyurun görüyorsunuz. Orada da yapılmıştır. Ayşe annemiz radıyallahu anha kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın emrini hayatın bütün alanlarına yaydığı gibi özellikle Allah yolunda cihattan uzak kalınmasıyla tefsir ediyordu. Cihat Müslümanın her şeyiyle Allah yolunda mücadele etmesi olup aynı zamanda düşmanla sıcak çatışma da demekti. Ve yine bu sadece Allah yolunda ve Allah rızası için yapılırdı. Fakat ifsat ehlinin fesatlarıyla zihinleri bulanan çokça insan bunu da mal mülk kazanmak şeklinde yorumlamaya başlamıştı. Bir kenara bir şey at, tehlikeye düşersin gibi. Herkes kendi işini yapsın diye uyaran Ayşe annemiz, aynı zamanda yaptığınız işi de kıvamında yapın. Yaptığınız işi de kıvamında yapın diyerek toplumu ihsan sahibi olmaya davet ediyordu. Ülke sınırları genişleyip çok büyüdüğü, halkın duruşları değiştiği, merkezi otorite ile iletişimin zorlaştığı bu dönemde halife adına ama ondan habersiz bazı icraatlar bile yapılmaya başlandı. Bütün bunlarda gün geçtikçe halifeyi çok zor durumlarda karşı karşıya getiriyordu. Şimdi bunu Ayşe annemiz anlatırken, önümüze bu tabloyu koyarken biz sadece olmuş bitmiş bir hadise diye olaya bakmayacağız kıymetli dinleyenlerim. Günümüze taşımaya çalışacağız. Yani hepimizin yapmamız gereken şeyler var. Ülke adına, din adına, ailemiz adına, işte bulunduğumuz yerde yani. Bunları yapmadığımız zaman sıkıntıya düşeriz bir. İkincisi, ki bu çok tehlikeli bir durum. Yani mesela devlet içinde resmi görevli bir memur düşünün. Ben memur deyimini kullanayım da. Herhangi bir memur düşünün. Bir iş için gittiniz, işinizi yapmadı. Ne diyoruz biz? Devlet işimizi yapmadı diyoruz. Falanca memur yapmadı demiyoruz. Direkt devlete mal ediyoruz. İşte bu her dönemde böyle gelir. Her dönemde böyle gelir. O zaman da işte makamlarda olanlar yapmaları gereken şeyleri yapmadıkları zaman halife yapmıyor, yaptırmıyor şeklinde oluyor. Tabii tenkitleri yapmak kolay. Madem görevini yapmıyorsa görevden alsın. Bunu söylemek kolay. Şu an beni dinleyen kardeşlerim arasında küçük veya büyük bir grubu, bir şirketi, bir cemiyeti, bir okulu, bir kurumu, bir şey idare edenler varsa bunu çok iyi bilirler. Çok iyi. Hatta onlar o kadar bilirler ki bunu anlatamadığımı anlarlar. Çünkü ben böyle bir idareci değilim. Ama şu anda ben bir nakil yapıyorum. İdareci olanlar benim yaptığım naklin çok üzerinde olayı anlamışlardır. Eminim buna. Çünkü ben eğitimciyim mesela. Diyelim eğitimci olmayan birisi bir nakil yaptığında ben anlıyorum. O anlayamamış ama onun yaptığı nakilden daha çoğunu anlıyorum ben. Aynı şekilde idareci olan biri, bir şirketi yöneten, bir derneği, bir cemiyeti, vakfı, işte bir mahalleyi, bir ilçeyi, bir ili yöneten insan bunları dinlediği zaman ha, bu adam bunları güzel anlatıyor ama tamamen kavrayamamış diyecek. Çünkü yani okuyup öğrenmek başka, yönetmek başka. Yönetmek öyle zannedildiği gibi kolay bir şey değil. Ben bu vesileyle yönetici makamda olan, bunun küçüğü büyüğü olmaz ama en küçüğünden en büyüğüne, bütün idareci kardeşlerimize Allah yardım etsin diyorum. Ve Allah hakikatten sırat-ı müstakimden ayırmasın diyorum kıymetli dinleyenlerim. Üçüncü halife Hazreti Osman radıyallahu an geceli gündüzü ne kadar gayret gösterse de toplumdaki olumsuz gelişmelerin önüne geçemiyordu. Bu durum onu büsbütün zor durumda bırakıyordu. Her şeyi hilafet makamından bekleyen bir toplum oluşuyor. Bu hazırcılık onları aynı zamanda arsızlaştırmaya yöneltiyordu. Bugün de her şeyi devletten bekleyen insanlar yok mu? Ya zaman içinde bu fesat ehli o hale geldiler ki sıradan bir insana bile söylenmeyecek, söylenemeyecek sözleri koskoca halifeye karşı söylemeye başladılar. Kimsenin canının yanmasını istemeyen halife onlara da yumuşak davranıyordu. Ama yumuşak davrandıkça o hainler daha da ileri gidiyorlardı. Yapmak, etmek, oluşturmak, yükseltmek için çok gayret gerektiği gibi çok zamana ve ehil insanlara ihtiyaç vardır malum. Ama çökertip yıkmak çok kolay olup onu herkes yapardı. Bütün mesele gevşekliği görenlerin aynı gevşekliğe düşme hatalarıdır. Herkes üzerine düşeni yapsa o toplumda bozgun olmayacağı gibi bozguncular da orada barınamazlar. Şimdi bunu böyle ifade edince merhum Akif'i anmadan geçemeyeceğiz. Yani gerçekten onun o güzel ifadesini burada sizlerle paylaşmak istiyorum ama önce önüne bir tasih koyayım Hazreti Osman'la ilgili. Efendim 3. Halife Hazreti Osman radıyallahu anh hakkında çok şeyler yazılıp konuşulduğu gibi yine de yazılıp konuşulmaktadır. Hem öyle ki bu konuda edep sınırını aşanlar çok olmakla birlikte iftiraya varacak kadar ileri gidenler de çok vardır maalesef. Bu güzel insan hakkında kullandıkları ifadeleri rivayet için bile olsa biz kullanmaktan çekiniyoruz. Hayata pek bir şey katmayanlar haddini aşıp ileri geri konuşurlar. Bu her dönemde böyle olmuştur. Hakkında yazılıp konuşulan kişi, yazıp konuştukları şahsın sıradan bir insan olmadığı gibi ahirette de bunun hesabının çok zor olacağını biz buradan bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Şimdi şu ifadeyi vurgulayarak bir örnek vereceğimi söylemiştim. Kıymetli dinleyenlerim, yapmak, etmek, oluşturmak, yükseltmek için çok gayret gerektiği gibi çok zamana ve çok da ehil insanlara ihtiyaç var. Ama çökertmek, yıkmak çok kolay olduğu gibi bunu herkes yapar dedikten sonra bakınız Akif ne güzel söylüyor mübarek. Allah rahmet eylesin. Ey dipdiri meyyit, iki el bir baş içindir. Davransana, eller de senin, baş da senindir. His yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Hüsrana rıza verme, çalış, azmi bırakma. Kendin yanacaksan bile evladını yakma. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır. Merhum ne güzel söylemiş değil mi? Ya. Yani kolaydır tenkit etmek, bir şeyler söylemek birileri aleyhine ama aynı makama gelince işte öyle rahat yürümediğini görürüz. İşte her geçen yıl daha da kötüye giden durum, zaman içinde kötüye gitmeyi geçerek halifenin hayatını tehlikeye düşürdü. Görünüşte böyleydi. Halife tehlikeye düşmüş görünse de asıl tehlike devleti çökertme hareketiydi. İç ve dıştaki hainler ihanetin en çirkinine kalkışmışlar, böylesine mülayim bir halifeye karşı ayaklanacak kadar ileri gitmişlerdi. Evet. Ve daha da ileri gidecekler. Halifenin evini kuşatacaklar. Efendim, giriş çıkışları önleyecekler. Halkıyla bağlantısını kesecekler. Ekmeğin suyun girmesini de engelleyecekler bu hainler. Ve işin de garibi, bunu Allah adına yaptığını söyleyecekler. Yapılan kişi de Hazreti Osman radıyallahu anh. İşte rivayetleri iyi tahlil edemeyen, sahabenin ne olduğunu idrak edemeyen, bazı okumuş etmiş kesim Hazreti Osman'ı da öyle yersiz ve yanlış tenkit ediyorlar ki, ben inanın çok korkuyorum. Her geçen yıl, efendim, yani 12 yıl sürdü bu hilafet, 6 yılda bir şey yok, 7, 8, 9, her geçen yıl sık şey büyüyor yani. İç ve dıştaki hainler ihanetin en çirkinine kalkışmışlar, böylesine mülayim bir halifeye karşı ayaklanacak kadar ileri gitmişler, evini kuşatmışlardı. İşte böyle en kritik zamanda bile, yani hayatın şartları devam ediyor. Hac mevsimi gelmiş, gelmek üzere. Millette bir hac mevsimi için bir çalışma yapıyorlar. Haca gidilecek. Ancak işte burada çok hassas bir durumla karşı karşıyayız kıymetli dinleyenlerim. İyi anlaşılması gereken bir yerdeyiz. Ayşe annemiz Halife Hazreti Osman radıyallahu anh tenkitleri var, yok değil. Ama ben görüyorum çok epey bir rivayetleri aldım yani yanımda var, çok fazla rivayetler var elimde şu anda. Efendim, şunları şöyle bir sayfa sayfa çevirdiğinde bakıyorum, çokça rivayetleri aldım ben buraya ama şu ilgimi çekiyor çok. Ne kadar rahat yazmışlar yani. Öyle kelimeler, kavramlar kullanmışlar ki ben okumaya dilim varmadığı gibi bunu seslendirme de dilim hiç varmıyor. Dirayetsiz, beceriksiz. Haşa. Bunlar en ucuz kelimeler ha. Yani kendi canını düşünerek milleti tehlikeye attı gibi. Oysa Hazreti Ali içte, Medine'de, Hazreti Talha bin Ubeydullah, Hazreti Zübeyir bin Avvam, Hazreti Ammar bin Yasir, ya birçok sahabe içeride Hazreti Osman'a bu isyan edenlere karşı bir güç kullanalım diyorlar. Diğer tarafta Şam valisi Hazreti Muaviye alabildiği haberler doğrultusunda müsaade et ordumla geleyim onları sürüp çıkarayım diyor Medine'den. Hazreti Osman hayır diyor. Bu işi inşallah mülayemette çözeceğiz. O kadar sahabe eğer biraz beklersek hayatın tehlikeye girer diyorlar. Hazreti Osman diyor ki benim hayatım tehlikeye girecek diye bunca insanın kanını mı dökeceğim? Hayır, Allah'a and olsun ben buna müsaade etmem diyor. Bunları bize rivayet eden Ayşe annemiz gözyaşı dökerek öylesine böyle mülayim bir insana karşı nasıl bu hareket yapılır? O zaman bile tenkit etmekle beraber bu insanların karşısında olduğunu hep göstermiştir kıymetli dinleyenlerim. Evet, inşallah haftaya devam etmeyi düşünerek burada noktalıyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum kıymetli dinleyenlerim.